Langdon, beş harfli bir kelime diye düşündü. Aklından bilge sözü sayılabilecek sözcükleri geçirdi. Liste uzayıp gidiyordu. Şifrenin tapınakçılarla bir ilgisi var gibi görünüyor, dedi Sophie. Metni yüksek sesle okudu. Tapınakçıların yaptığı lahit anahtardır. Langdon, Lee dedi, sen tapınak konusunda uzmansın. Bir fikrin var mı? Tibbing birkaç saniye düşündü, sonra içini çekti. Lahit bilinen mezar taşlarından biridir. Şehir tapınakçıların kutsal saydığı Magdalalı Meryem'in mezarını kastediyor olabilir. Ama bunun da bize pek yardımı olmaz çünkü mezarın yeri bilinmiyor. Son dizede sana doğruyu Atbaş anlatacaktır deniyor, dedi Sophie. Bu kelimeyi duymuştum. Atbaş. Şaşırmadım diye karşılık verdi Langdon. Kriptoloji 101 dersinde duymuşsundur. Atbaş şifresi insanoğlunun bildiği en eski şifrelerden biridir. Tabii ya diye düşündü Sophie. Ünlü İbrani şifreleme yöntemi. Atbaş şifresi gerçekten Sophie'nin kriptoloji eğitiminin bir parçası olmuştu. Bu yöntem M.Ö. 500 tarihine kadar uzanıyordu ve artık derslerde temel rotasyonel değiştirme düzenine örnek olarak kullanılıyordu. Musevi kriptogramının sık sık kullanılan bir şekliydi. 22 harfli İbrani alfabesine dayanan basit bir yer değiştirme şifresiydi. İlk harf son harfle, ikinci harf sondan ikinci harfle yer değiştiriyor ve bu böylece devam ediyordu. Atbaş çok uygun, dedi Tibbing. Bu şifre tarikat öğretilerinde de kullanılır. Tek sorun, elimizde şifreyi uygulayabileceğimiz hiçbir şeyin olmaması, dedi Langdon. Tibbing içini çekti. Mezar taşının üzerinde şifreli bir kelime olmalı. Tapınakçılar tarafından kutsal sayılan bu mezar taşını bulmak zorundayız. Sophie, Langdon'un yüzündeki ifadeyi görünce bunun çok zor olduğunu anladı. Anahtar Atbaş diye düşündü. Ama kapımız yok. 3 dakika sonra Tibbing başını salladı. Dostlarım, benim aklım karıştı. Ben gidip Remy ile konuğumuza bakayım. Bu arada hem bir şeyler atıştırır hem de düşünürüm. Kalkıp uçağın arkasına doğru yürüdü. Sophie kendini çok yorgun hissediyordu. Boşlukta gibiydi. Büyük babasının hazırladığı bilmecelere alışık olduğundan önündeki şiirin kendilerinin göremediği bir bilgi içerdiğini hissediyordu. Burada daha fazlası var, dedi kendi kendine. Ustalıkla gizlenmiş ama yine de var. Bir yandan da Kriptex'in içinde buldukları şeyin kutsal kaseye giden yolu gösteren harita kadar basit olmamasından da korkuyordu. Büyük babası sırlarını bu kadar kolay açıklamazdı. Bezufaş kapıdan içeri daldığında Burje Havaalanı'nın gece vardiyasında görevli hava trafik kontrolörü radar ekranının karşısında uyukluyordu. Tibbing'in uçağı nereye gitti diye sordu Faş. İngiliz müşterinin mahremiyetini korumak isteyen görevli ağzında bir şeyler geveledi. Ne de olsa Tibbing en saygın müşterilerinden biriydi. Ama çabası işe yaramadı. Pekala, dedi Faş. Uçuş planını bildirmeden özel bir uçağın kalkmasına izin verdiğin için seni tutukluyorum. İşaret ettiği memur elinde kelepçeyle geldi. Trafik kontrolörünün içini bir korku kapladı. Faş'ın bir kahraman mı yoksa delinin teki mi olduğunu tartışan gazete yazıları geldi gözlerinin önüne. Bu soruya henüz cevap verilmemişti. Kontrolör kelepçeleri görünce bekleyin, dedi. Size şu kadarını söyleyebilirim. Sir Lee Tibbing tedavi görmek için sık sık Londra'ya gider. Kentte Biggin Hill özel havaalanında hangarı var. Faş kelepçeyi getiren memura gitmesine işaret etti. Bu gece Biggin Hill'e mi gidecek? Kontrolör dürüstçe bilmiyorum, dedi. Son radar bağlantısı İngiltere'yi gösteriyor. Büyük olasılıkla Biggin Hill'e gidiyordur. Uçakta başkaları var mıydı? Yemin ederim bunu bilmem imkansız. Müşterilerimiz doğruca hangara giderler ve uçağa binerler. Uçakta kimlerin olduğu, karşı taraftaki havaalanındaki gümrük bürosunun sorumluluğundadır. Faş saatine baktı. Biggin Hill'e gidiyorlarsa ne zaman inerler? Kontrolör kayıtları karıştırdı. Uzun sürmez. Uçak saat 6:30 civarında iner. 50 dakika içinde. Faş kaşlarını çatarak adamlarından birine döndü. Buraya bir araç getirtin. Ben Londra'ya gidiyorum. Bir de bana kent yerel polisini bulun. İngiliz gizli istihbaratını istemiyorum. Şimdilik gizli hareket etmek istiyorum. Yerel polis. Onlara Tibbing'in uçağına iniş izni vermelerini istediğimi söyleyin. Piste etrafı sarılsın. Ben oraya varana kadar uçaktan hiç kimse inmeyecek. Langdon kabinde karşısında duran Sophie'ye baktı. Çok sessizsin. Çok yorgunum, dedi Sophie. Bir de aklıma şiir takıldı. Langdon da aynı şeyleri hissediyordu. Onun da uykusu gelmişti. Başında keşişin vurduğu yer hala acıyordu. Tibbing uçağın öbür tarafındaydı hala. Langdon bu fırsatı değerlendirip düşüncelerini Sophie ile paylaşmak istemişti. Galiba büyük babanın bizim neden bir araya gelmemizi istediğini biliyorum. Sana açıklamamı istediği bir şey vardı sanırım. Kutsal kase ve Magdalalı Meryem hikayesi yetmez mi? Langdon nasıl devam edeceği konusunda kararsızdı. Aranızdaki gerginlik, yıllarca onunla hiç konuşmamanın nedeni. Belki de sizi ayrı düşüren şeyi açıklayarak işleri yoluna koyabileceğimi umdu. Sophie huzursuzca kıpırdandı. Sana bizi ayrı düşüren şeyin ne olduğunu anlatmadım ki. Langdon ona baktı. Bir seks hainine tanık oldun değil mi? Sophie irkildi. Nereden biliyorsun? Büyük babanın gizli bir derneğe üye olduğuna inanmana neden olacak bir olaya tanık olduğunu söylemiştin. Gördüğün şeyler seni o kadar üzdü ki o günden sonra bir daha konuşmadın onunla. Gizli cemiyetler hakkında epey bilgin var. Gördüklerini tahmin etmek için Da Vinci beynine sahip olmak gerekmiyor. Sophie ona baktı. Bahar mıydı diye sordu Langdon. Ekinoks zamanı, Mart ortaları. Sophie pencereden dışarı baktı. Üniversitede bahar tatiliydi. Eve birkaç gün erken gelmiştim. Bana anlatmak ister misin? Anlatmamayı tercih ederim. Sophie'nin gözleri dolmuştu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Kadınlar da erkekler de var mıydı? Sophie bir an duraksadı, sonra başını salladı. Beyazlar ve siyahlar mı giymişlerdi? Sophie gözlerini silerek yine başını salladı. Artık daha rahat konuşuyordu. Kadınlar beyaz tül gecelikler giymişti. Altın ayakkabıları, ellerinde altın küreler vardı. Erkekler siyah tünikler ve siyah ayakkabılar giymişlerdi. Langdon duygularını gizlemeye çalıştı ama duyduklarına inanamıyordu. Sophie farkında olmadan 2000 yıllık bir kutsal ayine tanık olmuştu. Maskeleri var mıydı diye sordu. Androjen maskeler. Evet. Hepsinde birbirinin aynı maskeler vardı. Kadınlarınki beyaz, erkeklerinki siyahtı. Langdon bu ayinlerle ilgili çok şey okumuştu ve mistik kökenlerini anlayabiliyordu. Buna Hieros Gamos denir dedi. En az 2000 yıl öncesine dayanır. Mısırlı rahip ve rahibeler dişinin üreme gücünü kutlamak için bu ayini düzenli olarak tekrarlarlardı. Sophie'ye doğru eğildi. Eğer Hieros Gamos'a anlamını kavramaya hazır olmadan tanık olduysan şok geçirmiş olman normal. Sophie hiçbir şey söylemedi. Langdon, Hieros Gamos Yunancadır diye devam etti. Kutsal evlilik anlamına gelir. Benim gördüğüm ayin evlilik töreni değildi. Birliktelik anlamında evlilik Sophie. Yani sekste olduğu gibi mi? Hayır. Hayır mı? Langdon toparlamaya çalıştı. Aslında bir anlamda evet ama bugün anladığımız gibi değil. Sophie'ye gördükleri bir seks ayinine benzese de Hieros Gamos'un erotizmle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Bu dinsel bir ibadetti. Tarihte cinsel birleşme dişiyle erkeğin tanrıyı deneyimlediği bir eylem olarak kabul edilirdi. Eskiden erkek ruhunun kutsal dişiyi cinsel açıdan tanımadığı sürece tamamlanmadığına inanırlardı. Dişiyle fiziksel birleşme erkeğin ruhsal açısından tamamlanmasının ve tanrı bilincine ulaşmasının tek yoluydu. Erkek kadınla birleşince zihninin tamamen boşaldığı ve tanrıyı anlayabildiği zirve anına ulaşabilirdi dedi Langdon. Sophie'nin gözlerinde kuşku vardı. Orgazm dua gibi miydi? Sophie dedi Langdon, eskilerin seks anlayışı bizimkinden çok farklıydı. Bunu anlaman çok önemli. Seks yeni bir hayatı başlatırdı. Bu büyük bir mucizeydi ve mucizeleri ancak Tanrı gerçekleştirebilirdi. Kadının rahminde bir can taşıması ve onu dünyaya getirmesi kendisini kutsal kılardı. Bir Tanrı. Cinsel birleşme, insan ruhunun iki yarısının, yani kadın ve erkeğin birleşmesi anlamına geliyordu. Böylece erkek ruhsal bütünlüğe ulaşıyor ve Tanrı ile paylaşım sağlayabiliyordu. Senin gördüklerin sekste değil, dinle ilgiliydi. Hieros Gamos ayini sapıklık değildir, kutsal bir ayindir. Sözleri etkili olmuş gibiydi. Sophie akşamdan beri ilk kez onun çevresinde ördüğü duvarın çatlamaya başladığını görüyordu. Sophie gözlerinde biriken yaşları kazağının koluyla sildi. Langdon onun kendine gelmesini bekledi. Seksin Tanrı'ya ulaşmak için bir yol olduğu düşüncesi başlangıçta insanın kafasını karıştırıyordu elbette. Sonra yumuşak bir sesle devam etti. İnsanların Tanrı'yla iletişim kurabilmek için seksi kullanmaları eski kilise için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Onlar Tanrı'ya ulaşmak için tek yolun kendileri yani kilise olduğunu göstermeye çalışıyorlardı. Bu nedenle seksi kötü göstermek İnsanları seksin günah ve iğrenç olduğuna inandırmak için ellerinden geleni yaptılar. Diğer büyük dinler de aynı şeyi yaptı. Sophie bir şey söylemiyordu. Ama Langdon onun büyük babasını daha iyi anlamaya başladığını fark etmişti. Sophie başını cama yaslamış Langdon'un anlattıklarını düşünüyordu. İçinde pişmanlık vardı. 10 yıl. Gözlerinin önüne büyük babasının gönderdiği ve kendisinin açmadığı mektuplar geldi. Robert'a her şeyi anlatacağım. Başını çevirmeden konuşmaya başladı. Sessizce, ürkerek. O gece olanları anlatırken geçmişe gittiğini hissetti. Büyük babasının Normandiya'daki şatosunun korusunda dolaşıyordu. Şaşkınlıkla boş eve bakıyordu. Aşağıdan gelen sesleri duyuyordu. Derken gizli kapıyı buluyordu. Taş merdivenlerden aşağı iniyor, bodruma ulaşıyordu. Burnuna toprak kokusu geliyordu. Serin hava ve ışık. Mart ayıydı. Merdivenlere yansıyan gölgelerde yabancıların ellerinde mumlarla sallandıklarını görüyor, ilahiler söylediklerini duyuyordu. Rüya görüyorum diyordu kendi kendine. Bu bir rüya, başka ne olabilir? Kadınlarla erkekler yan yana dizilmişler, beyazlar ve siyahlar giymişlerdi. Kadınlar ellerindeki küreleri kaldırıp ilahiler okurken güzel gecelikleri dalgalanıyordu. Kadınlar ellerindeki küreleri indirmişler ve trans halinde ileri geri sallanmaya başlamışlardı. Çemberin ortasında duran bir şeyle ilgileniyorlardı. Neye bakıyorlar? Sesler artık yükseliyordu. Daha yüksek, daha hızlı. Kadınlar kürelerini yeniden yükselterek "Gördüğün kadın sevgidir" diye bağırdılar. Erkekler "O kadının yeri sonsuzluktur" diye karşılık verdiler. İlahiler yeniden başladı, hızlandı. Herkes öne doğru bir adım atıp çömeldi. O anda Sophie neye baktıklarını görebildi. Çemberin ortasındaki alçak, süslü bir sunağın üstünde bir adam yatıyordu. Çıplaktı, sırt üstü yatmıştı ve yüzünde siyah bir maske vardı. Sophie adamın omzundaki doğum lekesinden onu tanımıştı. Az kalsın bağıracaktı. "Büyük baba!" Bu görüntü bile Sophie'yi şoke etmeye yeterdi ama fazlası vardı. Gümüş renkli saçları olan beyaz maskeli çıplak bir kadın büyük babasının üstüne çıkmıştı. Güzellikten çok tombul bir vücudu vardı. İlahiler eşliğinde sallanıyordu. Sophie'nin büyük babasıyla sevişiyordu. Sophie dönüp oradan kaçmak istedi ama yapamadı. Oraya hapsolmuştu sanki. İlahi sesleri iyice yükselmişti. Sophie soluk alamıyordu. Sessizce ağladığını fark etti. Arkasını dönüp merdivenleri çıktı. Evden ayrılıp Paris'e döndü. Aringarosa Faş'la yaptığı ikinci telefon görüşmesini bitirip, midesi bulandığı için yeniden torbaya uzanırken, uçak Monaco'nun ışıklar üstünde uçuyordu. Şu iş bitsin artık. Faş'ın verdiği son haber çok garipti. Ama bu gece hiçbir şey mantıklı değildi zaten. Neler oluyor? Her şey kontrolden çıkmıştı. Silas'ı nasıl bir işin içine soktum? Kendimi nasıl bir işin içine soktum? Bacakları titreyen Aringarosa kokpite doğru yürüdü. Varış yerimizi değiştirmek zorundayız. Pilot güldü. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Hayır, hemen Londra'ya gitmem gerek. Peder, bu bir uçak, taksi değil. Sana daha fazla para vereceğim, ne kadar istiyorsun? Zaten yönümüzü değiştirmemiz bile gerekmiyor neredeyse. Sorun para değil peder, 10.000 euro. Hem de hemen şimdi. Pilot şaşkınlıkla arkasına döndü. Ne dediniz? Hangi rahip yanında bu kadar para taşır? Aringarosa gidip siyah evrak çantasını açtı ve bonolardan birini çıkardı. Onu pilota verdi. Nedir bu diye sordu pilot. Vatikan Bankası'ndan alınmış 10.000 euroluk bir bono. Pilot kuşkulu görünüyordu. Nakitten farkı yoktur. Yalnızca nakit nakittir. Aringarosa kokpitin kapısına yaslandı. Kendini güçsüz hissediyordu. Bu bir ölüm kalım meselesi dedi. Bana yardım etmelisin. Londra'ya gitmem gerek. Pilot piskoposun altın yüzüğüne baktı. Gerçek elmas mı? Aringarosa da yüzüğüne baktı. Bundan ayrılmam mümkün değil. Pilot omzunu silkerek döndü ve ön camdan dışarı bakmaya başladı. Aringarosa'nın içini bir hüzün kapladı. Yüzüğe baktı. Bu yüzüğün temsil ettiği her şeyi kaybetmek üzereydi zaten. Sonunda yüzüğü çıkarıp özenle kontrol panelinin üzerine bıraktı. Kokpitten çıktı. Gidip yerine oturdu. 15 saniye sonra pilotun kuzeye yöneldiğini hissetti. Yine de içinde bir şeyler parçalanmıştı. Zafer anının tadını çıkaramamıştı. Her şey kutsal bir dava olarak başlamıştı. Plan zekice hazırlanmıştı ama şimdi her şey bozuluyordu. Son görünmüyordu. Langdon, Sophie'nin Hieros-Gamos deneyimini hatırladığı için sarsıldığını hissedebiliyordu. Kendisi de duyduklarına şaşırmıştı. Sophie, ayine tanık olmakla kalmamış, büyük babasının durumunu da görmüştü. ''Sana başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum.'' dedi Langdon yumuşak bir sesle. Sophie'nin gözleri yaşlarla doluydu. Beni kendi kızı gibi büyütmüştü. Langdon, onun gözlerindeki duyguyu görebiliyordu. Vicdan azabıydı bu. Sophie bir zamanlar kaçtığı büyük babasını şimdi farklı bir gözle görüyordu. ''Kumanyalar dostlarım.'' Teabing onlara kutu kolalar ve bir kutu kraker getirmişti. İkram sınırlı olduğu için defalarca özür diledi. ''Keşiş hala konuşmuyor ama ona zaman tanıyalım.'' dedi. Krakerini ısırarak şiire baktı. ''Bir ilerleme kaydedebildiniz mi?'' Sophie'ye baktı. ''Büyük baban bize ne anlatmaya çalışıyor? Mezar taşı hangi cehennemde?'' ''Tapınakçılar tarafından tapılan lahit.'' Sophie bir şey söylemeden başını salladı. Teabing şiirle ilgilenmeye devam ederken Langdon bir kutu kola açtı. Pencereden dışarı baktı. Aklında gizli ayinden sahneler ve çözülmemiş şifreler vardı. ''Tapınakçıların taptığı lahit anahtardır.'' Kolasından bir yudum aldı. ''Tapınakçıların taptığı lahit.'' Kola ısınmıştı. Gecenin kara perdesi aralanmaya başlamıştı. Langdon bu değişimi seyrederken aşağıda parlayan bir okyanus gördü. İngiliz kanalı. Az kalmıştı. Langdon gün ışığının ikinci bir aydınlanma getirmesini diledi. Ama dışarısı aydınlandıkça gerçekten biraz daha uzaklaştığını hissediyordu. Tapınakçıların taptığı lahit. Birden yüzüne ışık vurduğunda Langdon elindeki boş kola kutusunu sertçe bıraktı. ''Buna inanmayacaksınız.'' dedi. ''Tapınakçıların taptığı lahti buldum.'' Teabing'in gözleri büyüdü. ''Lahtin nerede olduğunu biliyor musun?'' Langdon gülümsedi. ''Nerede olduğunu değil, ne olduğunu biliyorum.'' Sophie ona doğru eğildi. ''Bence bir lahit taş bir büstü kastediyor.'' dedi Langdon. ''Mezar taşını değil.'' Teabing ''Büst mü?'' diye sordu. Sophie de şaşırmıştı. ''Lee'' dedi Langdon. ''Engizisyon sırasında kilise tapınak şövalyelerine her türlü günahı işlemekle suçlamıştı değil mi?'' ''Doğru.'' Her türlü suçlamada bulunmuşlardı. Şehvet düşkünlüğü, haça işemek, şeytana tapmak. Liste uzayıp gidiyordu. Bu listede sahte putlara tapmak da vardı değil mi? Kilise tapınakçıları düzenledikleri gizli ayinlerde taştan bir büste ibadet etmekle suçlamıştı. Pagan tanrısı. Baphomet diye bağırdı Teabing. Tanrım Robert haklısın. Tapınakçıların taptığı lahit. Langdon, Sophie'ye Baphomet'in üremenin yaratıcı gücüyle ilişkili olan bir pagan bereket tanrısı olduğunu açıkladı. Baphomet'in kafası bir koç ya da keçi kafasıyla temsil ediliyordu. Tapınakçılar onun taştan bir kopyasını yaptıkları kafasının etrafında dönüp ilahiler söylüyorlardı. Baphomet diye güldü Teabing. Törende cinsel birleşmenin yaratıcı büyüsü kutlanırdı. Ama Papa Clement herkesi Baphomet'in kafasının aslında şeytanın kafası olduğuna inandırmıştı. Papa, Baphomet'in başını tapınakçılara karşı davasında idam ipi olarak kullandı. Langdon onu doğruladı. Teabing heyecanla, evet dedi, şiirde Baphomet'ten söz ediliyor olmalı. Ama öyleyse ortada bir gariplik var dedi Sophie. Kripteksin üzerindeki harfleri gösterdi, burada 5 harf var. Baphomet ise 8 harfli. Teabing keyifle gülümsedi. Atbaş şifresi de burada işin içine giriyor zaten. Langdon çok etkilenmişti. Teabing 22 harfli İbrani alfabesini ezbere yazmıştı. İbrani karakterleri yerine Latin harfleri kullanmıştı. Ama harfleri akıcı bir telaffuzla okuyordu. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayn, Çet, Tet, Yut, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samet, Ayın, Pe, Sadik, Kof, Reş, Şın ve Tav. Teabing alnını sildi. İbrani dilinde sesli yazılmaz. Bu nedenle Baphomet kelimesini İbrani alfabesine göre okursak, sesli harfler sayılmaz ve geriye... Sophie atıldı. 5 harf kalır. Teabing başını sallayarak yazmaya devam etti. İbrani alfabesiyle Baphomet kelimesi böyle yazılıyor. Daha net görebilmemiz için sesli harfleri de araya yazayım. Yazdı. Elbette İbrani dili tersten yazılır. Ama atbaş şifresini böyle daha kolay kullanırız. Bundan sonra yapmamız gereken bütün alfabeyi orijinal alfabenin tersinden yeniden yazarak yerine kullanma tablosunu oluşturmak. Sophie kalemi onun elinden aldı. Bunun atbaş şifresi de dahil olmak üzere bütün şifreler için geçerli olan daha kolay bir yolu var. Bize Royal Holloway'de öğretmişlerdi. Sophie alfabenin ilk yarısını soldan sağa, ikinci yarısını da onun altına sağdan sola yazdı. Tibbing güldü. Haklısın, çok zekice. Langdon heyecanlanmıştı. Yaklaşıyoruz. Lee ona baktı. Sabırlı ol dostum, yavaş yavaş. Lee, Baphomet kelimesinin sesli harflerini çıkardı. Geri kalan harflere at baş yer değiştirme tablosunu uyguladı. Sonunda yüzü bembeyaz oldu. Ne oldu diye atıldı Langdon. Buna inanamayacaksınız. Tibbing Sophie'ye baktı. Özellikle sen. Ne buldunuz? Gerçekten dahice dedi Tibbing. İşte şifre. Şın, vav, p, yut, alef. Sophie kaşlarını çattı. Bu da ne? Langdon da anlayamamıştı. Tibbing ise zafer sarhoşu gibiydi. Bu bilgeli kelimesinin eski hali. Langdon harfleri yeniden okudu. Eski bir bilge sözle açığa çıkar. Biraz sonra anladı. Bu hiç aklına gelmemişti. Eski bir bilge söz. Tibbing güldü. Aynen öyle. Sophie önce kelimeye sonra kriptekse baktı. Birden Tibbing ile Langdon'ın önemli bir yanlışı gözden kaçırdığını fark etti. Bir dakika dedi. Bu şifre olamaz. Kriptex'in üzerinde şın harfi yok. Latin harfleri kullanılmış. Kelimeyi oku dedi Tibbing. İki şeyi unutma. İbranice'de şın harfi vurguya bağlı olarak S diye de okunabilir. P de F diye okunabilmektedir. Vav harfi ise çoğunlukla O sesli harfi yerine kullanılmaktadır. Sophie yeniden kelimeye baktı ve okumaya çalıştı. S, O, F, Y, A. Kendi sesini duyduğunda kulaklarına inanamadı. Sophia diye mi okunuyor? Langdon başını salladı. Evet, Sophia. Yunanca'da bilgelik demektir. Senin adının kökünde bilgelik vardır. Sophie birden büyük babasını çok özlediğini hissetti. Tarikat kilit taşını şifrelerken benim adımı kullanmış. Boğazına bir şeyler düğümlendi. Sophie, kripteksi heyecanla alıp harfleri çevirmeye başladı. Eski bir bilge sözle açığa çıkar. Tibbing ve Langdon da soluklarını tutmuşlardı. S, O, dikkat et diye fısıldadı Tibbing, çok dikkat et. Sophie son harfi de çevirdi. Tamam diye fısıldadı. Şimdi çekip çıkaracağım. Langdon'ın sesinde hem korku hem keyif vardı. Sirkeyi unutma diye fısıldadı. Dikkatli ol. Silindiri kavrayan Sophie bir kez daha tüm harflerin ibre ile aynı hizada olduğunu kontrol etti. Sonra yavaşça çekti. Hiçbir şey olmamıştı. Biraz daha güçlü çekti. Taş birden yerinden kayarak ayrıldı. Uçtaki ağır parça elinde kalmıştı. Langdon'la Tibbing neredeyse ayağa fırlayacaklardı. Sophie çıkan kapağı masanın üstüne koydu. İçindekini görmek için silindiri yana eğdi. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Bir parşömen. Sophie kağıdın silindir şeklindeki bir nesnenin etrafına sarılmış olduğunu gördü. Bunun sirke şişesi olduğunu tahmin etti. Fakat kağıt bildik hassas papirüs değil tirşeydi. Çok garip diye düşündü Sophie. Sirke koyun derisinden yapılan tirşeyi eritmez. Kağıdın ortasına tekrar baktı. Ortadaki nesnenin sirke şişesi olmadığını fark etti. Başka bir şeydi bu. Tibbing, ne oldu diye sordu. Parşömeni çıkarsana. Sophie kaşlarını çattı. Tirşeyle etrafına sarıldığı nesneyi çekip çıkardı. Bu papirüs değil dedi Tibbing, çok ağır. Biliyorum, bu dolgu maddesi. Niçin? Sirke şişesi için mi? Hayır. Sophie kağıdı açtığında içine sarılan nesneyi ortaya çıkardı. Bunun için. Langdon ortaya çıkan nesneyi gördüğünde heyecandan bayılacaktı. Tanrı yardımcımız olsun dedi Tibbing. Büyük baban acımasız bir mimarmış. Langdon şaşkınlık içindeydi. Son yerin işi kolaylaştırmak gibi bir niyeti yokmuş. Masanın üzerinde başka bir kriptex duruyordu. Bu daha küçüktü. Siyah onyx'ten yapılmış ve birincisinin içine yerleştirilmişti. Son yerin çift merakı. İki kriptex. Her şey çift. Çift anlamlar. Erkek, dişi. Beyazın içine yerleştirilmiş siyah. Langdon, sembolizm ağının genişlediğini hissediyordu. Siyaha hayat veren beyaz. Her erkek bir kadından çıkar. Beyaz, dişi, siyah, erkek. Langdon, küçük kripteksi eline aldı. Birincisinin aynısı gibiydi. Yalnızca boyu ve rengi farklıydı. Aynı tanıdık sesi duydu. Sirke sesi bu kripteksin içinden geliyor olmalıydı. Evet, Robert dedi Tibbing, tirşeyi onun önüne iterek. En azından doğru yolda olduğumuzu bilmek hoşuna gider herhalde. Langdon, kalın tirşe kağıdını inceledi. Süslü bir yazıyla yazılmış dört dize vardı. Dizeler şifreliydi ama daha ilk dizede Teabing'in İngiltere'ye gitme planının yerinde olduğu anlaşılıyordu. Londra'ya bir şövalye gömmüş Papa. Şiirin geri kalanı ikinci kripteksi açarken kullanılacak şifrenin şövalyenin şehrin bir yerindeki mezarını ziyaret ederek bulunabileceğini ima ediyordu. Langdon heyecanla Teabing'e döndü. Bu şiirde kastedilen şövalye nedir ya da kimdir sence? Teabing güldü. Hiçbir fikrim yok. Ama hangi şifreye bakmamız gerektiğini biliyorum. O sırada 6 Kent polis arabası Biggin Hill özel havaalanına doğru ilerliyordu. Damon Collett, Teabing'in buzdolabından bir periye alıp salona döndü. Faş'la birlikte asıl hareketin yaşanacağı Londra'ya gitmek yerine Chateauville'de kalıp teknik ekibe gözetmenlik yapmak zorunda kalmıştı. Şimdiye kadar buldukları ipuçları bir işe yaramamıştı. Yere saplanmış tek bir kurşun, bıçak ve kadeh sözcüklerinin yazıldığı ve sembollerin karalandığı bir kağıt parçası, teknik bölümün Collett'e muhafazakar Katolik grubu Opus Dei'yle ilgili olduğunu söylediği kanlı bir kemer. Collett içini çekti. Umarım bütün bu karışıklıktan bir anlam çıkar. Parmak izi toplayan ekibin yanına gitti. Bir şey var mı diye sordu. Şişman görevli başını hayır der gibi salladı. Yeni bir şey yok. Evin geri kalanındakilerle uyuşan parmak izleri var yalnızca. Kemerdeki parmak izleri? Interpol bunun üzerinde çalışıyor. Bulduğumuz her şeyi onlara ilettim. Collett masanın üzerindeki iki kanıt torbasını işaret etti. Peki ya bunlar? Memur omuz silkti. Alışkanlık. Bana tuhaf gelen her şeyi torbalara koyarım ben. Tuhaf mı? Dedi Collett. Bu İngiliz garip biriymiş. Bakar mısınız? Torbalardan birinden bir şey çıkarıp Collett'e uzattı. Fotoğrafta bir gotik katedralin ana girişi görülüyordu. Bunun neresi garip diye sordu Collett. Arkasını çevirin. Collett kartın arkasını çevirdiğinde katedralin uzun nefinin paganlar tarafından kadın rahmine ithaf edildiğini söyleyen karalamalarla karşılaştı. Bu çok garipti. Asıl katedralin girişine ilişkin tanımlamalara şaşırmıştı. Bir dakika. Katedralin girişinin bir kadının... Görevli başını salladı. Bir kadının cinsel organını temsil ettiğini söylüyor. İnsanda yeniden kiliseye gitme isteği uyandırıyor. Collett ikinci kanıt torbasını eline aldı. İçinde eski bir belge olduğunu düşündüren büyük parlak bir fotoğraf vardı. Üzerinde şöyle yazıyordu. Le Dozer Secre, sayı 4. Bu nedir diye sordu Collett. Hiçbir fikrim yok. Evde bundan çok vardı, ben de sakladım. Collett belgeyi inceledi. Sion tarikatını yöneten büyük üstadların isimleri ve tarihler yazıyordu. Sion tarikatı mı diye düşündü Collett. Teğmenim dedi bir memur. Yüzbaşı Faş'la acilen görüşmek isteyen biri var ama kendisine ulaşamıyoruz. Siz görüşür müsünüz? Collett mutfağa gidip telefona cevap verdi. Arayan Andre Verney'di. Bankacının sesinden gergin olduğu anlaşılıyordu. Yüzbaşı Faş'ın beni arayacağını sanmıştım ama kendisinden ses çıkmadı. Yüzbaşı çok meşgul dedi Collett. Size ben yardımcı olabilir miyim? Ben bu geceki gelişmelerden haberdar edilecektim. Söz verilmişti. Collett bir an adamın sesini tanır gibi oldu ama nereden tanıdığını çıkaramadı. Bay Verney, Paris'teki soruşturmayı ben yürütüyorum. Adım Teğmen Collett. Uzun bir sessizlik oldu. Teğmen, beni diğer hattan arıyorlar. Kapatmak zorundayım. Özür dilerim. Sizi daha sonra arayacağım. Adam telefonu kapattı. Collett birkaç saniye ahizeyi elinde tuttu. Birden beyninde bir şimşek çaktı. Bu sesi tanıdığımı biliyordum. Kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Zırhlı aracın şoförü. Sahte Rolex takan adam. Collett bankacının neden telefonu kapatmakta acele ettiğini anlayabiliyordu şimdi. Verney onun adını hatırlamıştı. Collett bu garip gelişmenin sonuçlarını düşünmeye başladı. Verney de işin içinde. İçgüdüsel olarak Faş'ı araması gerektiğini biliyordu. Duygusal olaraksa bu şanslı gelişme sayesinde yıldızının parlayacağını hissediyordu. Interpol'ü aradı. Zürih Emanet Bankası ve Başkanı Verney hakkında bilgi toplamalarını istedi. Uçak alçalırken Fransa'daki günlerim sona erdi diye düşündü Teabing. İngiltere'ye zafer kazanmış halde dönüyorum. Kilit taşı bulundu. Elbette asıl soru kilit taşının nereyi gösterdiğiydi. İngiltere'de bir yer. Teabing neresi olduğunu bilmiyordu ama yine de zaferin kokusunu alabiliyordu. Teabing ayağa kalktı. Kabinin diğer tarafına geçti. Duvardaki panoyu çekti. Altında gizli bir kasa vardı. Şifreyi tuşladı, kasayı açtı ve iki pasaport çıkardı. Bunlar Remy ile benim. Sonra kalın bir deste parayı aldı eline. Bunlar da sizin belgeleriniz. Sophie ona kuşkuyla baktı. Rüşvet mi? Yaratıcı diplomasi diyelim. Özel havaalanları bir takım ücretler alır. Hangarda bizi bir İngiliz memur karşılayacak ve uçağa binmemizi isteyecek. Ben de onun binmesine engel olacağım. Uçakta kimseye görünmek istemeyen ünlü bir Fransız olduğunu söyleyeceğim. Tabii kendisine yüklü bir bahşiş vereceğim. Memur bunu kabul eder mi diye sordu Langdon. Herkesten bahşiş almayı kabul etmezler. Ama hepsi beni tanır. Ben de silah kaçakçısı değilim herhalde. Şövalyelik unvanı verilmiş adamım. Güldü. Bunun da bazı ayrıcalıkları var tabii. Remy elinde silahla koridorda belirdi. Bana ne yapmam gerektiğini söyler misiniz efendim? Biz dönene kadar sen konuğumuzla uçakta kal. Onu Londra'da peşimizden sürükleyemeyiz. Sophie endişeli görünüyordu. Lee, biz dönmeden Fransız polisi uçağı bulabilir. Tibbing güldü. Evet, gelip uçakta Remy'yi bulurlarsa ne kadar şaşırırlar düşünsene. Onun bu rahat tavrı Sophie'yi şaşırtmıştı. Bir rehineyi uluslararası sınırlardan geçirdin, bu ciddi bir iş. Benim avukatlarım iyidir, dedi Tibbing. Keşişe baktı. Bu hayvan benim evime girdi. Beni öldürmek istedi. Bunların hepsi gerçek. Remy de buna tanıklık edecektir. Ama onu bağlayıp zorla Londra'ya getirdin, dedi Langdon. Acele karar vermek zorunda kaldığımı ama baskı altında olduğumu söylerim. Siz endişelenmeyin. Sen söylersen işe yarar belki, dedi Langdon. O sırada pilot seslendi. Efendim, kuleden telsizle bildirdiler. Sizin hangarınızın yanında bir bakım problemi varmış. Uçağı doğrudan terminale indirmemi istiyorlar. Tibbing 10 yıldır Biggin Hill Havaalanı'na iniyordu ama ilk kez başına böyle bir şey geliyordu. Problemin ne olduğunu söylediler mi? Kontrolör kesin bir şey söylemedi. Benzin kaçağı gibi bir şey sanırım. Bana terminalin önüne inmemi ve ikinci bir uyarıya kadar uçaktan kimsenin inmesine izin vermememi söyledi. Güvenlik önlemi. Havaalanı yetkililerinden onay almadan inmeyecekmişiz. Tibbing şüphelenmişti. Büyük bir kaçak olmalı. Benzin istasyonu hangardan epey uzaktı. Remy de endişelenmişti. Bana çok tuhaf geldi efendim. Tibbing, Sophie ile Langdon'a baktı. Dostlarım, içimden bir ses bizi bir karşılama komitesinin beklediğini söylüyor. Langdon içini çekti. Herhalde Fash hala benim suçlu olduğumu düşünüyor. Olabilir. Ya da hatasını kabullenmekte zorlanıyor. Tibbing onları dinlemiyordu. Bir an önce ne yapmaları gerektiğine karar vermek zorundaydılar. Hedeften sapma. Kutsal kase, çok yaklaştık. O sırada iniş takımları açıldı. Lee, dedi Langdon, ben teslim olabilirim. Bu işi yasal yollarla halledebilirim. Siz de işin içine karışmamış olursunuz. Vicdan azabı çekiyor gibiydi. Tanrı aşkına Robert, bizi bırakacaklarını mı sanıyorsun? Sizi buraya yasalara aykırı bir şekilde getirdim ben. Sophie senin Louvre'dan kaçmana yardım etti. Uçakta bağlı bir rehine var. Biz bu işin içine çoktan karıştık zaten. Başka bir havaalanına gitmeyi denesek, dedi Sophie. Tibbing başını hayır der gibi salladı. Başka bir yere gidersek bizi asker tanklarıyla karşılarlar. Sophie yutkundu. Tibbing zaman kazanmak zorunda olduklarına karar vermişti. Bana bir dakika izin verin diyerek pilot kabinine yöneldi. Ne yapacaksın diye sordu Langdon. Satış toplantısı. Tibbing pilotu tehlikeli bir manevraya ikna etmenin kendisine ne kadara mal olacağını düşünüyordu. Hawker son turunu atıyor. Biggin Hill Havaalanı Özel Hizmetler Müdürü Simon Edwards gözlerini kısarak piste baktı. Cumartesi sabahları erken kalkmaktan nefret ederdi. Özellikle bugün en zengin müşterilerinden birini tutuklatmak zorunda kalacağı için çok keyifsizdi. Shirley Tibbing ona çok iyi ücretler ödüyordu. Kendileri de ona her türlü hizmeti sunmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Çalışanlar bunun karşılığını mutlaka alırdı. Uçağın indiğini görünce gerginliği arttı. Tibbing'in parasını harcama merakı yüzünden başını derde soktuğunu düşünüyordu. Onu yakalamakta kararlı görünen polisler, Edwards'a suçunun ne olduğunu tam olarak söylememişlerdi. Ama önemli bir şeyler olduğu belliydi. Silahlı 8 polis terminalde bekliyordu. Bir görevli de uçağın tekrar hareket etmemesi için önlem alacaktı. Sonra polisler içeri girecekler ve Fransız polisler gelene kadar içeridekileri tutacaklardı. Hawker alçalmaya başlamıştı. Simon Edwards alt kata indi. Kent polisi saklanmıştı. Uçak alçaldı, tekerlekleri piste değdi ve terminale yöneleceği halde Tibbing'in hangarına doğru ilerledi. Polisler Edwards'a baktılar. Pilot terminale gelmeyi kabul etmemiş miydi? Edwards şaşkındı. Kabul ettiğini söylemişti. Birkaç saniye içinde hangara doğru hızla ilerleyen bir polis arabasındaydı. Hawker hangara girip gözden kaybolmuştu. Polis arabaları hangarın önünde durdular. Polisler silahlarını çekerek dışarı fırladılar. Büyük bir gürültü vardı. Uçağın motorlarının sesi kulakları sağır edecek gibiydi. Edward, pilotun yüzündeki şaşkın ve korkulu ifadeyi gördü. Pilot uçağı durdurdu. Motorlar sustu. Polis uçağın etrafını sardı. Edward, uçağa doğru temkinli bir şekilde ilerleyen polis müfettişinin yanında yürüdü. Birkaç saniye sonra uçağın kapısı açıldı. Aşağı inen elektronik merdivenlerin tepesinde Tibbing belirdi. Kendisine doğru çevrilen silahları görünce koltuk değneklerine yaslanıp kafasını kaşıdı. Simon, burada olmadığım süre içinde polis lotosunu mu kazandım? Sesi endişeli değil, şaşkındı. Edwards yutkunarak bir adım öne çıktı. Günaydın efendim, bu karışıklık için özür dilerim. Benzin kaçağı olduğu için pilota doğrudan terminale gitmesi söylendi. Evet. Ona buraya gelmesini ben söyledim. Randevuma geç kaldım. Bu hangara dünyanın parasını ödüyorum. Benzin kaçağı meselesi bana çok saçma ve abartılı geldi. Korkarım bizi hazırlıksız yakaladınız. Biliyorum. Programımın dışına çıktım. Ama aramızda kalsın, bu yeni tedavi motorumun teklemesine sebep oluyor. Ben de bir bakımdan geçeyim dedim. Polisler birbirlerine baktılar. Edwards ne diyeceğini bilemedi. Çok güzel efendim. Polis müfettişi, efendim sizden yarım saat daha uçakta kalmanızı istemek zorundayım dedi. Tibbing hiç istifini bozmadan merdivenlerden indi. Korkarım bu mümkün değil. Doktorla randevum var, kaçırmak istemem. Müfettiş onun uçaktan uzaklaşmasını engellemek için pozisyon aldı. Ben Fransız adli polisinin emri üzerine buradayım. Sizin uçağınızda kaçakları taşıdığınızı söylüyorlar. Tibbing müfettişe baktı ve kahkahalar atmaya başladı. Kamera şakası mı bu? Öyleyse çok iyi. Müfettiş ciddiyetini korudu. Ciddi bir durum söz konusu efendim. Fransız polisi aynı zamanda uçakta bir rehininin olduğunu iddia ediyor. Tibbing'in uşağı Remy de merdivenlerin başında belirmişti. Kendimi Sörli için çalışan bir rehine gibi hissediyorum ama bana özgürlük garantisi verdi dedi. Saatine baktı. Efendim çok geç kaldık. Hangarın arkasında duran Jaguar limuzini gösterdi. Kocaman arabanın içini göstermeyen camları vardı. Arabayı getireyim. Remy merdivenlerden inmeye başladı. Müfettiş, korkarım gitmenize izin veremeyeceğiz dedi. Lütfen uçağınıza dönün, ikiniz de. Fransız polisler kısa süre sonra burada olacaklar. Tibbing, Simon Edwards'a bakıyordu. Simon, Tanrı aşkına bu çok saçma. Uçakta Remy, pilot ve benden başka kimse yok. Belki sen arabuluculuk yapabilirsin. Uçağa binip içeride başka kimsenin olmadığını söyleyemez misin? Edwards kapana kısıldığını anlamıştı. Evet efendim, bunu yapabilirim. Simon Edwards gibi özel havaalanı müdürlerinin Tibbing gibi müşterilerini kaybetmemek için yalan söyleyebileceklerini bilen müfettiş, olmaz dedi. Ben bakarım. Tibbing başını salladı. Bakamazsınız müfettiş. Bu özel bir mülk. Arama emriniz olmadığı sürece uçağımdan uzak durmak zorundasınız. Ben size mantıklı bir şey söylüyorum. Bay Edwards içeri girebilir. Olmaz. Tibbing sertleşmişti. Müfettiş, ne yazık ki sizinle oyun oynayacak zamanım yok. Çok geç kaldım, gitmek zorundayım. Eğer söz konusu olan şey bu kadar önemliyse beni vurmak zorunda kalacaksınız. Tibbing ve Remy müfettişin yanından geçip limuzine doğru yürüdüler. Müfettiş bu meydan okumadan hiç hoşlanmamıştı. Böyle nüfuzlu ve ayrıcalıklı kişiler hep kendilerinin kanunlardan üstün olduğunu düşünürlerdi. Ama değiller. Müfettiş dönüp Tibbing'in sırtına nişan aldı. Durun yoksa ateş ederim. Hiç durma dedi Tibbing. O zaman avukatlarım kahvaltıda senin testislerini yer. Eğer arama emrin olmadan uçağıma binmeye cüret ederseniz arkadan da dalağınız gelir. Müfettiş böyle güç gösterilerine alışkın olduğundan etkilenmemişti. Teknik olarak Tibbing haklıydı. Polis arama emri olmadan uçağa binemezdi. Ama uçak Fransa'dan havalanmıştı. Bezufaş da kendisine yetki vermişti. Kent baş müfettişi, Tibbing'in uçağında böylesine ısrarla sakladığı şeyi bulması halinde kariyerinde büyük ilerleme kaydedeceğini hissediyordu. Durdurun onları diye emretti, uçağı arayacağım. Adamları silahlarıyla Tibbing'le uçağının yolunu kestiler. Tibbing arkasına döndü. Müfettiş, bu size son uyarım. O uçağa binmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Pişman olursunuz. Bu tehdidi aldırmayan müfettiş tabancasına sarıldı ve uçağın merdivenlerine tırmandı. Bir an kapıda durdu, sonra içeri girdi. Olamaz. Pilot kabininde dehşet dolu gözlerle ona bakan pilottan başka kimse yoktu. Her yeri aradı ama kimseyi bulamadı. Bezufaş'ın aklından neler geçiyordu acaba? Lee Tibbing doğru söylüyordu anlaşılan. Boş kabinde bir süre tek başına dikilen müfettiş, lanet olsun dedi. Kıpkırmızı bir yüzle dönüp merdivenlerden indi. Limuzinin yanında bekleyen Teabing de uşağına baktı. Bırakın gitsinler diye emretti. Yanlış istihbarat almışız. Teabing'in gözleri öfkeden çakmak çakmaktı. Avukatlarım sizi arayacaktır dedi. Ayrıca bundan sonra Fransız polisine fazla güvenmeyin sakın. Remy limuzinin kapısını açarak efendisinin binmesine yardım etti. Sonra direksiyonun başına geçip motoru çalıştırdı. Jaguar hangardan çıkarken polisler çekilip yol verdiler. Limuzin havaalanından hızla uzaklaşırken arka koltukta oturan Teabing, "Rolünü iyi oynadın aziz dostum," dedi. Sonra diğerlerine baktı. "İyi misiniz?" Langdon'la Sophie elleri kolları bağlı albino'nun yanında çömelmişlerdi. Dakikalar önce uçak hangara girerken yarım dönüşünü tamamlayıp yavaşladığında Remy kapıyı açmıştı. Sophie ile Langdon keşişi merdivenlerden sürükleyerek indirmişler ve limuzinin arkasında saklanmışlardı. Langdon ve Sophie keşişi yerde bırakarak kalkıp Teabing'in karşısındaki uzun koltuğa oturdular. Teabing onlara muzip muzip bakarak limuzinin barını açtı. "Size birer içki ikram edebilir miyim? Biraz çerez, cips, fındık, seltzer." Sophie ve Langdon başlarını hayır der gibi salladılar. Teabing gülerek barı kapattı. "Öyleyse şu şövalyenin mezarına dönelim." Langdon Teabing'e baktı. "Fleet Caddesi mi?" diye sordu. "Mezar Fleet Caddesi'nde mi?" O ana kadar Lee, şövalyenin mezarını bulacaklarını düşündüğü yer konusunda ketum davranmıştı. Şiire göre bu mezar, küçük kripteksi açmak için gerekli olan şifreyi söyleyecekti. Teabing gülerek Sophie'ye baktı. "Bayan Nevö, Harvard çocuğunun şiire bir kez daha bakmasına izin verir misiniz?" Sophie, tirşeye sarılı siyah kripteksi cebinden çıkardı. Langdon'a uzattı. Langdon şiiri uçakta defalarca okumuş ama nereden söz ettiğini anlayamamıştı. Londra'ya bir şövalye gömmüş papa, kutsal gazapla çıkmış her şey ortaya. Küreyi ara, mezarındadır belki. Eti gül, göbeğinin dolu olduğunu söylerdi. Oldukça açık bir dille yazılmıştı. Londra'ya gömülmüş bir şövalye, Tanrı'yı kızdıracak bir şey yapmıştı. Bu şövalyenin mezarında olması gereken küre kayıptı. Son dizelerse İsa'nın çocuğunu taşıyan Magdalalı Meryem'den söz ediyordu. Yine de Langdon hala bu şövalyenin kim olduğunu veya nereye gömüldüğünü bulamıyordu. Üstelik mezarın yerini buldukları anda bir başka kayıp şeyi aramaları gerekecekti. Küre kimin mezarındaydı acaba? Teabing umutsuzca, "Hiçbir fikrin yok mu?" diye sordu. Langdon kraliyet tarihçisinin bir cevap bulduğunu hissedebiliyordu. "Sophie?" Sophie başını hayır der gibi salladı. "Ben olmasam siz ne yapacaktınız?" dedi Teabing. "Ne yapalım? Size yardım edeceğim. Çok kolay aslında. İlk dize anahtar. Okur musunuz lütfen?" Langdon yüksek bir sesle okudu. "Londra'ya bir şövalye gömmüş papa." "Kesinlikle. Papanın gömdüğü bir şövalye." Teabing Langdon'a baktı. "Bu senin için ne anlam ifade ediyor?" Langdon omuz silkti. "Papanın gömdüğü bir şövalye mi?" "Cenazesini papanın kaldırdığı bir şövalye." Teabing güldü. "Çok komiksin. Ne kadar iyimsersin Robert. İkinci dizeye bak. Demek ki bu şövalye kilisenin kutsal gazabını çekecek bir şey yapmış. Kilise ile tapınak şövalyeleri arasındaki bağı düşün. Papanın gömdüğü bir şövalye." "Papanın öldürdüğü bir şövalye mi?" diye sordu Sophie. Teabing gülümsedi. "Aferin sana. Papanın gömdüğü bir şövalye ya da öldürdüğü." Langdon 1307'deki dillere destan tapınakçı avını Kara 13. Cuma'yı düşündü. Papa Clement yüzlerce tapınak şövalyesini öldürüp gömmüştü. Ama papalar tarafından öldürülen bir sürü şövalye mezarı vardır. "Hayır," dedi Teabing. "Birçoğu hemen yakıldı ya da Tiber nehrine atıldı. Oysa bu şiir bir mezardan söz ediyor. Londra'daki bir mezardan. Londra'da gömülü çok az şövalye var." Beyninde bir şimşek çakmasını beklermiş gibi Langdon'a baktı. Öfkelenmişti. "Robert, Tanrı aşkına, Londra'da tarikatın askeri kolu tarafından inşa edilen kilise, tapınak şövalyelerinin yaptığı kilise." "Mabet kilisesi mi?" Langdon içini çekti. "Orada mezar mı var?" "Görebileceğin en korkutucu 10 mezar var." Langdon, tarikat araştırması yaparken adını sık sık duyduğu bu kiliseyi hiç ziyaret etmemişti. Bir zamanlar İngiltere'deki tüm tapınakçı ve tarikat faaliyetlerinin merkezi olan Mabet Kilisesi'ne bu adı Tapınak şövalyeleri Süleyman Mabedi'nin ve Roma'daki etkilerini borçlu oldukları Sangreal belgelerinin onuruna vermişlerdi. Şövalyelerin mabet kilisesinde garip ve gizli ayinler gerçekleştirdiklerine ilişkin hikayeler anlatılırdı. Mabet kilisesi Fleet Caddesi'nde mi? Fleet Caddesi'ne yakın. Tibbing yaramaz bir çocuk gibiydi. Yerini söylemeden önce biraz terlediğini görmek istedim. Teşekkürler. İkiniz de daha önce oraya hiç gitmediniz mi? Sophie ile Langdon başlarını hayır der gibi salladılar. Tibbing buna hiç şaşırmadım dedi. Kilise büyük binaların arkasında kalıyor. Orada olduğunu pek az kişi biliyor. Issız eski bir yer. Pagan stilinde yapılmış. Ya şiirin geri kalan kısmı diye sordu Sophie. Tibbing kaşlarını kaldırdı. Bundan o kadar emin değilim. Biraz karışık. 10 mezarın her birini incelememiz gerek. Şansımız yaver giderse içlerinden birinde kayıp küre gözümüze çarpar. Langdon gerçeğe çok yaklaştıklarını düşündü. Küre şifreyi söylerse ikinci kripteksi açabilirlerdi. İçinden ne çıkacaktı acaba? Tibbing bu arada kendisine seslenip yolu bilmediğini söyleyen Remy'nin yanına geçince Sophie ile Langdon alçak sesle konuşmaya başladılar. Robert, İngiltere'de olduğumuzu kimse bilmiyor. Langdon Sophie'nin haklı olduğunu fark etti. Kent polisi Faş'a uçağın boş olduğunu söylediğinde Faş onların hala Fransa'da olduğunu düşünecekti. Bu kandırmaca sayesinde epey zaman kazanmışlardı. Faş'ın kolay vazgeçeceğini sanmıyorum dedi Sophie. Bu tutuklama konusunda çok kararlı. Langdon Faş'ı düşünmemeye çalışıyordu. Sophie bu iş bittikten sonra Langdon'ı temize çıkarmak için elinden geleni yapacağına söz vermişti. Ama ya buna gerek kalmazsa? Faş da bu planın bir parçası olabilir. Langdon adli polisin kutsal kaseyle işinin olabileceğine inanamıyordu. O gece yaşadıklarından sonra Faş'ın da suç ortağı olabileceği gerçeğini göz ardı edemezdi. Faş dindar biri. Bu cinayeti de benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Elinde Langdon'a lehine güçlü deliller vardı. Sophie elini onun bacağına koydu. Robert, başına bunca iş açtığın için üzgünüm. Ama yanımda olmandan çok memnunum. Langdon onunla aralarında bir çekim olduğunu hissediyordu. Yorgun bir tavırla gülümsedi. Sophie, Langdon ve Tibbing limuzinden inerlerken saat 7:30'du. Mabet kilisesinin avlusuna girdiler. Cumartesi sabahının erken saatleri dedi Tibbing. Bizi uğraştıracak görevlilerle karşılaşacağımızı sanmıyorum. Yaklaşıp kapıda asılı olan panoyu okudu. Ziyaretçiler için kapılar birkaç saat sonra açılacak. Kapıya yaklaşıp açmayı denedi. Ama yerinden oynamadı kapı. Kulağını ahşaba dayayıp içerisini dinledi. Biraz sonra geri çekildiğinde yüzünde garip bir ifade vardı. Duyuru panosunu gösterdi. Robert, yardım programına bakar mısın? Bu hafta kim başkanlık ediyormuş? İçerideki papaz yardımcısı kapının vurulduğunu duyduğunda komünyon alanını süpürüyordu. Duymamış gibi yaptı. Peder Harvey Knowles'un kendi anahtarları vardı. Ve daha birkaç saat gelmeyecekti. Kapıyı meraklı bir turist ya da dilenci çalıyor olmalıydı. Süpürmeye devam etti ama kapı hala vuruluyordu. Okuma yazmanız yok mu sizin? Kapıdaki panoda kilisenin cumartesi günleri saat 9:30'da açıldığı yazıyordu. Papaz yardımcısı işine devam etti. Kapı daha şiddetli bir şekilde yumruklanmaya başladı. Papaz yardımcısı süpürgeyi bırakıp öfkeyle kapıya gitti. Kilidi çevirip kapıyı açtı. Karşısında 3 kişi vardı. Turistler diye mırıldandı. Kapı saat 9:30'da açılıyor. Koltuk değnekleri olan yaşlı adam bir adım öne çıktı. İngiliz Sakson aristokrat aksanıyla ben Sir Tibbing Lee dedi. Arkasındaki çifti işaret etti. 4. kuşak Beth ve Bayan Christopher Wren'e eşlik ediyorum. Papaz yardımcısı ne diyeceğini bilemedi. Christopher Wren, Mabet Kilisesi'ne bağışta bulunan en ünlü isimdi. Büyük yangının neden olduğu hasarın giderilmesi için elinden geleni yapmıştı. 18. yüzyılın başlarında da ölmüştü. Sizinle tanıştığıma memnun oldum dedi. Hiç de memnun olmuş gibi bir halin yok diye terslendi yaşlı adam. Peder Knowles nerede? Bugün cumartesi, daha geç gelir. Adam yüzünü buruşturdu. Burada olacağını söylemişti ama sanırım onsuz halledeceğiz. Çok uzun sürmez. Papaz yardımcısı hala kapının önünde durmuş yolu kapatıyordu. Özür dilerim ama uzun sürmeyecek olan ne? Ziyaretçi ona doğru eğilerek fısıldadı. Genç adam, anlaşılan burada yenisin. Sir Christopher Wren'in torunları her yıl gelir ve kiliseye onun küllerinden bir tutam serperler. Bu onun son isteği ve vasiyetiydi. Hiç kimse bu geziden hoşnut değil ama yapabilecekleri bir şey yok. Papaz yardımcısı birkaç yıldır burada çalışıyordu ama bu gelenekten habersizdi. Saat 9:30'a kadar beklerseniz iyi olur. Kilise henüz açılmadı. Ben de içerisini süpürüyorum. Koltuk değnekli adam öfkeyle bağırdı. Genç adam, bu binada hala süpüreceğim bir yer varsa bu insanların cebindeki beyefendi sayesindedir. Efendim? Koltuk değnekli adam, Bayan Ren dedi. Bu münasebetsiz gence külleri gösterebilir misiniz? Kadın bir an tereddüt etti. Sonra cebinden kağıda sarılmış küçük bir silindir çıkardı. Gördün mü? Dedi adam. Şimdi ya beyefendinin son isteğine saygı gösterip küllerini mabede serpiştirmelerine izin verirsin, ya da pederin olsa bize nasıl davrandığını anlatırım. Papaz yardımcısı, pederin olsun kilise geleneğine bağlılığını ve mabede gölge düşürecek bir şey olduğunda ne kadar öfkeleneceğini çok iyi biliyordu. Hem pederin olsun ona bu ailenin geleceğini söylemeyi unutmuş olabilirdi. O zaman onları geri çevirmesi çok kötü olurdu. Zaten en fazla bir dakika alacağını söylediler. Ne zararı olabilir ki? Papaz yardımcısı kenara çekilip üçlünün içeri girmesine izin verdi. Bütün bu olanlara Bay ve Bayan Ren'in en az kendisi kadar şaşırdığına yemin edebilirdi. Bir yandan ne yapacağını bilmez halde işine devam ederken, bir yandan da gözleriyle onları takip etti. Kilisenin sadeliği Langdon'ı şaşırtmıştı. Ne kadar kasvetli diye fısıldadı. Tibbing güldü. İngiltere kilisesi. Anglikanlar söz konusu din olunca gösterişe kaçmazlar. Dikkatlerini acıdan başka bir şey üzerine yoğunlaştırmazlar. Burası kaleye benziyor diye fısıldadı Sophie, kilisenin daire biçimindeki bölümüne uzanan açıklığı göstererek. Langdon onunla aynı fikirdeydi. Duvarlar oldukça sağlam görünüyordu. Tibbing, tapınak şövalyeleri savaşçıydı dedi. Dini askeri topluluk. Kilise onların kalesi ve bankasıydı. Bankaları mı? Dedi Sophie. Evet, modern bankacılık kavramını tapınakçılar icat etti. Avrupalı asilzadelerin altınlarıyla birlikte yolculuk etmeleri tehlikeliydi. Bu yüzden tapınakçılar onların altınlarını en yakındaki mabet kilisesine emanet edip Avrupa'daki diğer tapınak kiliselerinden çekmelerine olanak tanıdı. Yapmaları gereken tek şey belgeleri göstermekti. Tibbing, vitray penceredeki kızıl bir ata binen beyaz giysili şövalyeyi gösterdi. Alanus Marcel dedi. 1200'lü yılların başında tapınak üstadıydı. O ve ondan sonra gelenler Primus Baro Anjie'de senatör koltuğuna oturdular. Langdon şaşırmıştı. Ülkenin ilk baronu mu? Tibbing başını salladı. Bazıları tapınak üstadının kraldan daha büyük bir nüfuza sahip olduğunu iddia eder. Daire şeklindeki bölüme ulaştıklarında Tibbing yerleri süpüren papaz yardımcısına baktı. Sonra Sophie'ye doğru eğilip fısıldadı. 4 sandık Sangreal belgesiyle Magdalalı Meryem'in lahdinin bu kilisede olduğunu hayal edebiliyor musun? İnsanın içi ürperiyor. Daire şeklindeki bölüme girdiklerinde Langdon'ın da içi ürperdi. Soluk taş duvarlara baktı. Hepsi de iç tarafa doğru bakan şeytan, canavar ve acılı insan yüzü oymalarını inceledi. Oymaların altında bütün daireyi çevreleyen tek bir sıra vardı. Yuvarlak tiyatro diye fısıldadı Langdon. Tibbing koltuk değneklerinden birini kaldırarak sol ve sağ köşeleri gösterdi. Langdon onları görmüştü zaten. 10 taş şövalye, 5'i solda, 5'i sağda. Londra'ya bir şövalye gömmüş papa. Langdon bacaklarının titrediğini hissetti. Aradıkları yer burası olmalıydı. Remy Legaludec, limuzini Mabet Kilisesi'nin yakınlarındaki pis bir sokakta sanayi çöplerinin arkasına park etti. Motoru susturup etrafı kolaçan etti. Kimse yoktu. Keşişin bulunduğu orta bölmeye geçti. Keşişin gözlerinde korkudan çok merak vardı. Remy onun sakinliğinden çok etkilenmişti. Range Rover'daki ilk mücadeleden sonra durumunu kabullenmiş ve kaderini daha büyük bir gücün ellerine teslim etmişti sanki. Remy boyun bağını gevşetti. Gömleğinin yaka düğmesini açtı ve derin derin soludu. Barda kendisine bir kadeh vodka doldurdu ve bir dikişte bitirdi. Sonra durdu. Yakında zengin olacağım. Bar dolabından aldığı küçük bıçakla Silas'a baktı. Keşişin gözlerinde korku vardı şimdi. Remy gülümseyerek onun yanına gitti. Keşiş geri çekilmeye çalıştı. Remy bıçağı havada tutarak "Kımıldama!" diye fısıldadı. Silas, Tanrı'nın onu terk ettiğine inanamıyordu. Bütün gece kurtulmak için dua etmişti oysa. Bıçak aşağı inerken gözlerini sımsıkı kapattı. Birden kürek kemiğinde bir acı hissetti. Haykırdı. Limuzinin arkasında kendini savunamayacak halde öleceğine inanamıyordu. Tanrı'nın işini yapıyordum ben. Öğretmen beni koruyacağını söylemişti. Silas sırtında ve omuzlarında acı dolu bir sıcaklık hissetti. Kanının bütün bedenine yayıldığını hayal etti. Sıcaklık tüm kaslarına yayıldığında gözlerini daha da sıkı kapattı. Ömrünün son dakikalarında göreceği kişi katili olmamalıydı. İspanya'daki küçük kilisedeki genç piskopos Aringarosa'yı düşündü. İkisinin kendi elleriyle yaptıkları kilise. Hayatımın başlangıcı. Silas tüm vücudunu alevler sarmış gibi hissediyordu. Smoking giyen adam Fransızca olarak bir içki al dedi. Kan dolaşımını düzenler. Silas şaşırdı. Adam ona içki ikram ediyordu. Yerdeki bıçakta kan filan yoktu. Yanında kullanılmış bant duruyordu. Adam iç dedi yine. Kan kaslarına hücum ettiği için acı çekiyorsun. Silas tadının berbat olmasına karşın vodkayı minnetle içti. Tanrı beni terk etmedi. Silas, Piskopos Aringarosa'nın buna ne diyeceğini biliyordu. İlahi müdahale. Uşak, seni daha önce kurtarmak isterdim dedi özür diler gibi. Ama bu mümkün değildi. Polis önce Chateau Villa'ya, sonra da Biggin Hill Havaalanı'na geldi. Ben de buna şimdi fırsat bulabildim. Beni anlıyorsun değil mi Silas? Silas afallamıştı. Adımı biliyor musun? Silas doğrulup oturmaya çalıştı. Sen öğretmen misin? Remy soruyu komik bulmuştu. Başını hayır der gibi salladı. Keşke o kadar gücüm olsaydı. Hayır, ben öğretmen değilim. Ben de senin gibi ona hizmet ediyorum. Ama öğretmen senden övgüyle söz ediyor. Adım Remy. Anlamıyorum. Öğretmen için çalışıyorsan Langdon neden kilit taşını senin evine getirdi? Benim evime getirmedi. Dünyanın en ünlü kase tarihçilerinden Sir Lee Teabing'in evine getirdi. Ama sen orada yaşıyorsun. Garip. Remy gülümsedi. Her şeyi önceden tahmin etmek mümkündü. Kilit taşı Robert Langdon'daydı ve yardıma ihtiyacı vardı. Saklanmak için Lee Teabing'in evinden daha uygun bir yer olur muydu? Öğretmenin bana yaklaşmasının nedenlerinden biri orada yaşamamdır. Sence öğretmen kase hakkında bu kadar çok şeyi nereden biliyor? Şimdi her şey anlaşılıyordu. Silas şaşkındı. Öğretmen, Sir Lee Teabing'in tüm araştırmalarından haberdar olabileceği uşağı yanına almıştı. Mükemmel bir plandı. Remy Silas'a silahını uzattı. Sana anlatmam gereken başka şeyler de var. Torpido gözündeki küçük tabancayı çıkardı. Ama önce seninle bir işim var. Müfettiş Teabing'in hangarında olanları anlatırken yüzbaşı Faş duyduklarına inanamıyordu. Müfettiş uçağı kendim aradım diye tekrarladı. İçeride kimse yoktu. Bir de şunu söyleyeyim. Sir Lee Teabing bana yönelik suçlamalarda bulunursa... Pilotu sorguya çektiniz mi? Elbette hayır. O bir Fransız ve bizim yetkimiz yalnızca beni uçağa götürün. Faş hangara girer girmez yerdeki kan lekesini fark etti. Uçağın yanına gidip gövdesine vurdu. Fransız adli polisi kapıyı açın. Pilot korkuyla kapıyı açtı, merdiveni indirdi. Faş yukarı çıktı. Tabancasının da yardımıyla birkaç dakika sonra mükemmel itiraflar dinlemiş, rehine albino keşişin tarifini bile almıştı. Pilot, Langdon'la Sophie'nin Teabing'in kasasına bir ahşap kutu bıraktıklarını görmüştü. Kutunun içinde ne olduğunu bilmiyordu ama Teabing ve konukları bütün yolculuk boyunca bu kutuyla ilgilenmişlerdi. Faş, kasayı aç diye emretti. Pilot korku içindeydi. Şifreyi bilmiyorum. Ne kötü. Sana pilot lisansının devam edebileceğini söyleyecektim oysa. Buradaki bakım işlerinde çalışan birkaç kişi tanıyorum. Belki onlar biliyordur. Yarım saat süren var. Pilot telsizini aldı. Faş kendine bir içki alıp koltuğa oturdu. Kent polisinin hatası bana pahalıya mal olabilirdi. Şimdi herkes siyah Jaguar limuzini arıyordu. Telefonu çaldı. Londra'ya geliyorum. Piskopos Aringarosa'ydı bu. Bir saate kadar orada olurum. Paris'e gittiğinizi zannediyordum. Çok endişeliyim, planlarımı değiştirdim. Bunu yapmamalıydınız. Silas sizinle mi? Hayır. Ben gelmeden polisi atlatıp kaçmışlar. Aringarosa öfkelenmişti. Uçağı durduracağına dair söz vermiştin bana. Faş sesini alçalttı. Piskopos, durumunuzu göz önünde bulundurmanızı ve bugün benim sabrımı sınamamanızı öneririm. Silas ve diğerlerini en kısa sürede bulacağım. Nereye ineceksiniz? Pilot Heathrow'a iniş izni almaya çalışıyor. Tek yolcu ama yeni rotamızı önceden bildirmemiştik. Ona kentteki Biggin Hill Havaalanı'na inmesini söyleyin. İniş iznini ben alırım. Siz geldiğinizde ben burada değilsem bir araba sizi bekliyor olacak. Teşekkürler. Size ilk konuşmamızda da söylemiştim Piskopos. Her şeyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan yalnızca siz değilsiniz. Küreyi ara. Mezarındadır belki. Mabet kilisesindeki şövalyeler başlarını taş bir yastığın üstüne koymuş halde sırt üstü yatıyorlardı. Sophie ürperdi. Şiirde sözü edilen küre, büyük babasının evinin bodrum katında gördüğü sahneleri hatırlatıyordu ona. Hieros gamos, küreler. Bu sahneleri düşünmemeye çalışarak Langdon ve Teabing ile birlikte ilk grup şövalyelerin yanına gitti. Önlerine geçip sol taraftaki 5 şövalyeye doğru yürüdü. Şövalyelerin arasındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat etti. Hepsi sırtüstü yatıyordu. Ama üçünün bacakları dümdüz uzatılmış, ikisi bacak bacak üstüne atmıştı. Bu tuhaflığın kayıp küreyle ilgisi yok gibiydi. Şövalyelerden ikisi zırhlarının üstüne tünik, üçü ise bileklerine kadar uzanan pelerinler giymişti. Bunun da bir anlamı yoktu. Son farksa ellerinin duruşuydu. İki şövalye kılıçlarını tutmuştu. İkisi dua ediyordu, biri ise kollarını yana uzatmıştı. Hiçbir ipucu bulamayan Sophie omuz silkti. Kazağının cebindeki kripteksin ağırlığını hissederek Langdon ve Teabing'e baktı. Onlar da çaresiz görünüyorlardı. İçinden şiiri tekrarladı. Londra'ya bir şövalye gömmüş papa, kutsal gazapla çıkmış her şey ortaya. Küreyi ara, mezarındadır belki. Eti gül göbeğinin dolu olduğunu söylerdi. Sophie ikinci gruptaki şövalyelerin de ilkindekilerle aynı olduğunu fark etti. Zırhları ve kılıçlarıyla farklı pozisyonlarda yatıyorlardı. Onuncu ve sonuncu lahit hariç. Hemen bu lahitin yanına koştu ve dikkatle baktı. Yastık yok, zırh yok, tünik yok, kılıç yok. Robert, Lee diye seslendi. Burada bir şey eksik. İkisi de onun yanına koştular. Teabing heyecanla, bir küre mi diye sordu, bir küre mi eksik? Hayır dedi Sophie. Şövalye eksik. İki adam şaşkınlıkla 10. lahite baktılar. Bu lahitte şövalye yerine mühürlü bir taş tabut vardı. Üstünde bir kapak olan bu tabut ayaklara doğru inceliyor, yukarı çıktıkça genişliyordu. Langdon, bu şövalye neden gösterilmemiş diye sordu. Büyüleyici dedi Teabing. Bu garipliği unutmuştum. Buraya yıllardır gelmedim. Sophie, bu tabut diğer 9 lahitte aynı zamanda ve aynı heykeltıraş tarafından yapılmış görünüyor. Peki bu şövalye neden bir tabuta konmuş? Teabing, bu kilisenin gizemlerinden biri dedi. Kimse bunu açıklayamadı. O sırada papaz yardımcısı, yüzünde rahatsız olduğunu gösteren bir ifadeyle içeri girdi. Özür dilerim ama siz külleri serpmek istediğinizi söylemiştiniz. Oysa şimdi dışarıda dolaşıyorsunuz. Teabing, kaşlarını çatarak Langdon'a baktı. Bay Ren, ailenizin hayırseverliği size eskisi kadar ayrıcalık tanımıyor anlaşılan. Biz külleri serpip bir an önce gidelim isterseniz. Sonra Sophie'ye döndü. Bayan Ren? Sophie, tirşeye sarılı kripteksi cebinden çıkardı. Teabing papaz yardımcısına baktı. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Papaz yardımcısı genç yerinden kıpırdamadı. Dikkatle Langdon'a bakıyordu. Yüzünüzü bir yerden tanıyor gibiyim. Teabing öfkelenmişti. Belki de Bay Ren buraya her yıl geldiği içindir. Belki de geçen yılki Vatikan olayında Langdon'ı televizyonda görmüştür diye düşündü Sophie. Papaz yardımcısı, ben Bay Ren'le hiç karşılaşmadım dedi. Yanılıyorsunuz dedi Langdon nazik bir tavırla. Geçen yıl karşılaşmıştık. Peder Noos bizi resmen tanıştırmadı ama yüzünüzü hatırladım. Davetsiz geldiğimizin farkındayım. Ama bize birkaç dakika daha izin verebilirsiniz. Bu lahitlere külleri serpmek için o kadar uzun bir yoldan geldim ki. Papaz yardımcısının yüzünde kuşku dolu bir ifade belirdi. Bunlar lahit değil. Anlamadım dedi Langdon. Teabing atıldı. Elbette bunlar lahit. Neler saçmalıyorsun sen? Lahitlerde ceset olur. Bunlar gerçek kişilerin anısına yapılmış anıt taşları. Altlarında ceset filan yok. Teabing, bunlar mezar dedi. Eskiden öyle olduğuna inanılıyordu. 1950'de böyle bir şey olmadığı kanıtlandı. Papaz yardımcısı Langdon'a döndü. Bay Ren bunu biliyor olmalıydı. Can sıkıcı bir sessizlik oldu. O sırada dışarıdaki kapı kapandı. Teabing, Peder Noos olmalı dedi. Gidip baksan iyi olur herhalde. Papaz yardımcısı istemeye istemeye çıktı. Langdon ve Sophie çok üzgündüler. Bu ne demek oluyor dedi Langdon. Ceset yok mu yani? Teabing'in canı sıkılmış gibiydi. Bilmiyorum, söyledikleri çok anlamsız. Şiiri yeniden görebilir miyim dedi Langdon. Sophie kripteksi cebinden çıkarıp ona uzattı. Langdon şiiri bir kez daha okudu. Kesinlikle bir mezardan bahsediyor, anıttan değil. Teabing, şiir yanlış olabilir mi diye sordu. Jackson yerde benimle aynı hatayı yapmış olabilir mi? Langdon başını hayır der gibi salladı. Bu kiliseyi tapınakçılar inşa etti. Burada gömülmüş şövalyeler varsa, tarikatın büyük üstadı bunu bilirdi. Teabing sersemlemiş gibiydi. Bence bizim atladığımız bir şeyler var. Antreye giren papaz yardımcısı kimseyi göremeyince şaşırdı. Kapı sesi duyduğundan emindi. Pedernoz? Sonra giriştekileri fark etti. Biraz önce kapıyı kilitlemeyi unuttuğu için kendisine kızdı. Kapının yanındaki smokinli adam başını kaşıyordu. Yolunu şaşırmıştı sanki. Üzgünüm diye seslendi. Kapalıyız. O sırada arkasından gelen kumaş hışırtısını duydu. Tam arkasını dönecekken güçlü bir el ağzını kapatarak çığlık atmasını engelledi. Bu el bembeyazdı ve alkol kokuyordu. Smokinli adam tabancasıyla ona doğru nişan aldı. Genç papaz yardımcısı kasıklarının ısındığını hissetti. Altına kaçırmıştı. Beni dinle dedi smokinli adam. Şimdi bu kiliseden sessizce çıkacak ve koşarak uzaklaşacaksın. Oyalanmak yok, anlaşıldı mı? Papaz yardımcısı evet der gibi başını salladı. Eğer polisi ararsan, smokinli adam silahı onun etine bastırdı, seni bulurum. Papaz yardımcısı arkasına bakmadan koşmaya başladı. Silas, hedefinin arkasından bir hayalet gibi yaklaştı. Sophie onu çok geç fark etti. O arkasını dönemeden, Silas tabancanın namlusunu onun sırtına dayadı. Vücudunu kendine doğru çekti. Sophie irkilerek bir çığlık attı. Tibbing ile Langdon korkuyla dönüp baktılar. Remy'ye ne yaptın diye bağırdı Tibbing. Silas, ben buradan kilit taşıyla çıkacağım dedi. Başka hiçbir şey umurumda değil. Remy'nin söylediği gibi bu iş çok temiz olacaktı. Kiliseye gir, kilit taşını al ve çık. Öldürmek yok, dövmek yok. Silas Sophie'nin üstünü aradı. Nerede diye fısıldadı. Kilit taşı daha önce onun cebindeydi, şimdi nerede? Langdon, burada diye seslendi salonun karşı tarafından. Silas onun elindeki siyah kripteksi salladığını gördü. Yere bırak onu diye bağırdı. Sen de Sophie ile Lee'nin kiliseden çıkmalarına izin ver dedi Langdon. Bu meselemizi aramızda halledelim. Sophie'yi itip kendinden uzaklaştıran Silas silahını Langdon'a doğrultarak yürümeye başladı. Onlar kiliseden çıkmadan bir adım daha yaklaşma dedi Langdon. Sen bana emir veremezsin. Öyle mi dersin? Bunu yere atıp kırabilirim ama. Silas korkmuştu. Kilit taşını kıramazsın. Kaseyi bulmayı sen de benim kadar çok istiyorsun. Yanılıyorsun. Sen benden çok istiyorsun bunu. Bu iş için adam öldürebileceğini kanıtladın. Remy Legaludek tehlikeyi fark etmişti. İşler planladıkları gibi gitmiyordu. Silas durumla başa çıkamıyordu. Öğretmenin verdiği emirlere göre Silas'ın silahını kullanması yasaktı. Langdon yine onları bırak gitsinler dedi. Keşişin gözlerinde hem korku hem üzüntü vardı. Remy onun Langdon'ı vurmasından korktu. Kriptex yere düşemez. Kriptex, Remy'nin özgürlük ve zenginlik biletiydi. Ona hayatı boyunca hayalini kurduğu her şeyi sağlayacaktı. Langdon, Kriptex'i yere düşürürse her şeyi kaybederdi. Yüzümü gösterecek miyim? Öğretmen bunu kesinlikle yasaklamıştı. Öğretmenin kimliğini bilen tek kişi Remy'ydi. Yarım saat kadar önce kilit taşını çalma emrini aldığında Remy öğretmene, bu görevi Silas'ın yerine getirmesini istediğinizden emin misiniz diye sormuştu. Ben de yapabilirim. Öğretmen kararlıydı. Silas dört tarikat üyesi konusunda iyi hizmet verdi. Kilit taşını getirecektir. Senin ismin bilinmemeli. Diğerleri seni görürse onları da öldürmek gerekir. Bu gece yeterince cinayet işlendi. Yüzünü gösterme. Yüzüm değişecek diye düşündü Remy. Alacağım parayla bambaşka biri olacağım. Öğretmen ona plastik cerrahinin parmak izlerini bile değiştirebileceğini söylemişti. Yakında özgür olacaktı. Anlaşıldı demişti. Ben Silas'a geri planda yardım ederim. Aradıkları mezar mabet kilisesinde değil demişti öğretmen. Onun için korkma. Yanlış yerde arıyorlar. Remy şaşkınlık içindeydi. Siz mezarın yerini biliyor musunuz? Elbette. Daha sonra sana da söylerim. Acele etme. Eğer diğerleri mezarın yerini keşfedip sen Kriptex'i alamadan kiliseden çıkarlarsa kaseyi sonsuza dek kaybederiz. Kase Remy'nin umurunda bile değildi aslında. Ama öğretmen onun payını ancak kase bulunduktan sonra ödeyeceğini söylemişti. Yakında eline geçecek parayı düşündüğünde Remy'nin başı dönüyordu. 20 milyon euronun üçte biri. Ama şimdi mabet kilisesinde Langdon kilit taşını kırma tehdidi savururken Remy'nin geleceği pamuk ipliğine bağlıydı. Her şeyi kaybetmeye dayanamazdı. Cesur bir hamlede bulunmaya karar verdi. Silahının etkili olacağından emindi. Gidip silahı Tibbing'in başına doğrulttu. Uzun zamandır bunu yapmayı bekliyordum ihtiyar. Tibbing'in kalbi duracak gibi oldu. Remy dedi neler oluyor? Langdon'la Sophie'de neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Remy silahını Tibbing'in sırtına kalbinin arka tarafına dayadı. Langdon'a baktı. Kilit taşını yere bırak yoksa tetiği çekerim. Langdon dona kalmıştı. Kilit taşını alsan ne olacak dedi açamazsın ki. Remi kendini beğenmiş budala diye bağırdı. Bütün gece sizi dinlediğimin farkında değil miydiniz? Duyduğum her şeyi diğerleriyle paylaştım. Sizden daha fazlasını bilen diğerleriyle. Doğru yerde bile değilsiniz. Aradığınız mezar bambaşka bir yerde. Tibbing paniğe kapılmıştı. Neler söylüyor? Langdon, kaseyi neden istiyorsun diye sordu. Zamanın sonu gelmeden yok etmek için mi? Remi keşişi çağırdı. Silas, kilit taşını Bay Langdon'dan al. Keşiş ona doğru giderken Langdon geri çekildi ve kilit taşını yere atmak için iyice havaya kaldırdı. Langdon, bunun yanlış kişilerin eline geçtiğini görmektense kırmayı tercih ederim dedi. Tibbing dehşete kapılmıştı. Bütün ömrünü adadığı şeyin gözlerinin önünde yitip gittiğini görecekti. Bütün hayalleri yerle bir olmak üzereydi. Tibbing, Robert, hayır diye çığlık attı, yapma. Elinde kaseyi tutuyorsun sen. Remi bana ateş etmez. Birbirimizi on... Remi havaya ateş etti. Bu kadar küçük bir silahtan beklenmeyecek kadar güçlü bir ses çıktı. Herkes dona kaldı. Oyun oynamıyorum dedi Remi. Bundan sonraki kurşun sırtına saplanacak. Kilit taşını Silas ver. Langdon, kripteksi isteksizce uzattı. Silas atılıp aldı. Kırmızı gözlerinde intikam ateşi vardı. Kilit taşını cübbesinin cebine koydu. Tabancasını Langdon ve Sophie'ye yönelterek geri çekildi. Tibbing, Remy'nin kolunu boğazına doladığını ve kendisini sürüklediğini hissetti. Silahı sırtından çekmemişti. Langdon, bırak onu, dedi. Remi, Bay Tibbing'i gezintiye çıkarıyoruz diye karşılık verdi. Polisi ararsanız onu öldürürüm. Engellemeye çalışacak olursanız yine öldürürüm, anlaşıldı mı? Langdon, beni götür, dedi, Lee'yi bırak. Remi bir kahkaha patlattı. Olmaz. Onunla çok iyi vakit geçirdik. Hem hala işimize yarayabilir. Silas da geri çekilmeye başlamıştı. Sophie Remy'ye baktı. Sen kimin için çalışıyorsun? Remy güldü. Bilseniz çok şaşırırdınız Mademoiselle Neve. Chateau Villain'in salonundaki şömine soğumuştu. Colette Interpol'den gelen faksları okuyor, salonda volta atıyordu. Beklediği hiçbir şey yoktu. Resmi kayıtlara göre André Verne örnek bir vatandaştı. Poliste sabıka kaydı yoktu, park cezası bile almamıştı. Özel okuldan sonra Sorbonne'da eğitim görmüş ve uluslararası bankacılık bölümünü birincilikle bitirmişti. Interpol, Verne'nin adının zaman zaman gazetelerde yer aldığını, ancak ondan hep olumlu söz edildiğini söylemişti. Zürih Emanet Bankası güvenlik sistemlerini en üst düzeye getirmişti. Elde var sıfır, dedi Colette. Interpol'ün şüphelendiği parmak izlerinin Tibbing'in uşağına ait olduğu anlaşılıyordu. Teknik bölüm baş müfettişi bir koltuğa oturmuş raporu okuyordu. Colette ona baktı. Bir şey var mı? Adam omuz silkti. Parmak izleri Remy Legaludec'e ait. Küçük suçlardan aranıyor, ciddi bir şey yok. Üniversite yıllarında telefonu bedava kullanmak için sahtekarlık yapınca üniversiteden atılmış. Sonra basit hırsızlıklar yapmış. Bir de nefes borusu ameliyatının faturasını ödemeden kaçmış. Güldü. Fıstık alerjisi. Herhalde Legaludec yakalanmamak için burada yatılı çalışıyordu. Müfettiş şaşırmış gibiydi. Şanslı gecesindeymiş. Colette içini çekti. Bunu faşa bildirsem iyi olacak. Bir başka teknik görevli içeri girerken müfettiş dışarı çıktı. Teğmenim, ambarda bir şey bulduk. Ceset mi? Hayır efendim, bu daha ilginç bir şey. Colette onun arkasından ambara gitti. İçeri girdiklerinde görevli odanın ortasındaki tahta merdiveni işaret etti. Çatı katına doğru uzanan merdiven üstlerindeki samanlığın kenarına dayanmıştı. Colette, merdiven daha önce orada değildi dedi. Hayır efendim. Yerde duran merdiveni gördüğümde Rolls-Royce'un yanındaki izleri inceliyorduk. Basamakları aşınmış ve küflenmiş olmasaydı üstünde durmayacaktım. Bu merdiven sıkça kullanılıyormuş. Ben de bakmak için yukarı çıktım. Colette gözleriyle merdiveni takip ederek samanlığa baktı. Biri oraya düzenli olarak çıkıyor mu? Merdivenin başında beliren teknik görevlilerden biri aşağı bakıyordu. Bunu mutlaka görmek istersiniz teğmenim dedi. Colette yukarı çıktı. Teknik ajan tertemiz görünen samanlığın arka tarafını işaret etti. Orada dedi. Burada sadece bir kişinin parmak izleri var. Kısa süre içinde kimlik tespitini yaparız. Colette gözlerini kısarak arka duvara baktı. Bu da ne böyle? Buraya son derece gelişmiş bir bilgisayar sistemi yerleştirilmişti. İnsan çalışmak için niye buraya çıkar? Colette bilgisayara yaklaştı. Sistemi incelediniz mi? Dinleme şebekesi. Gizli kulak mı? Hem de son sistem. Colette etkilenmişti. Böyle bir sistemle istediğiniz kişiyi sınırsızca dinlemek mümkündü. Yayın yapılıyor muymuş diye sordu. Basit radyo dalgaları, çatıda küçük bir anten var. Kimin dinlendiğini biliyor musunuz? Görevli bilgisayarın başına geçip bir dosya açtı. İşin en garip yanı da bu zaten. Langdon, Sophie ile metronun labirentlerinde ilerlerken kendini çok yorgun hissediyordu. Bir yandan da müthiş bir vicdan azabı duyuyordu. Lee'yi bu işe karıştırdım. Şimdi başı büyük dertte. Ona yardım etmeliyiz. Hem de hemen. Sophie, Remy'nin uyarılarını dikkate almayarak polisi aramak için ankesörlü bir telefona koştu. Langdon bir banka çöktü. Sophie numaraları tuşlarken Lee'ye yardımcı olmanın en iyi yolu bir an önce Londra yetkililerinden yardım istemek dedi. Bana güven. Langdon önce onaylamadığı bu fikri daha sonra mantıklı buldu. Tibbing şimdilik güvendeydi. Remy ile diğerleri şövalyenin mezarının yerini bilseler bile küreyle ilgili şifreyi çözmek için Tibbing'in yardımına ihtiyaç duyabilirlerdi. Langdon kasenin yerini gösteren harita bulunduktan sonra olacaklardan endişe ediyordu. Langdon'un Lee'ye yardım etmesinin ya da kilit taşını yeniden görmesinin tek yolu mezarı bulmasıydı. Ne yazık ki Remy benden çok daha ileride. Remy'yi yavaşlatmak Sophie'nin göreviydi. Mezarı bulmaksa Langdon'un işiydi. Sophie, Londra polisini Remy ile Silas'ın kanun kaçakları olduğuna ikna edecek, onları yakalamalarını sağlayacaktı. Langdon'un planı ise kesin değildi henüz. Dini bilgilerle ilgili geniş bir elektronik veri bankasına sahip olan King's College'a gitmeyi düşünüyordu. Orada bir şeyler bulabilirdi. Metronun bir an önce gelmesini dileyerek ayağa kalktı.